Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta yepyeni bir müzikte iz bırakanlarda muhteşem bir konuğumuzla, çok değerli bir konuğumuzla yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Sayın Orhan Veli Özbayrak, diğer programlarımızdan da hatırlayacaksınız kendisini. Çok değerli bir konuğumuzdur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, bugün neyi konuşacağız sevgili Ekrem, sevgili Orhan Veli?
Bugün çok özel bir konuyu konuşacağız. Evet. Orhan Veli'nin projesi bu. Bestekar sultanlarımızı konuşacağız. Hı-hı. Osmanlı Sarayı'nda malum...
sanat ve öncelikle müzik aslında yaratmış olan sultanlarımız
üzerine
konuşacağız.
Ve müzikte de iz bırakmışlar değil mi?
Evet, yani aslında... İşte ikinci Bayezid'den bugüne kadar eser bırakmış birçok besteci, evet, sultanımız var. Ve bu konuda eğitim aldıkları, hayli bilgili oldukları da gözüküyor. Yani dünyayı da sonradan takip etmişler, bunu da görüyoruz.
Ben dinlediğim açıdan, zaman evet, hayret ettim yani. Çok çok gerçekten çok kıymetli besteler.
Evet, ve yani Osmanlı Sarayı'nda zaten sanata düşkünlük, yani sanata düşkünlüğün olduğunu biliyoruz. Hani bu sadece müzikte de değil, genel olarak bakarsak. İşte marangozluktan iyi anlayan padişahlarımız var.
Süsleme sanatları, süsleme sanatları
evet, anlayan
diyelim.
Padişahlarımız var. Şiir yazan, işte mahlas kullanarak şair olan sultanlarımız var.
Kültür ve sanat de bestekar olanlar çok zenginler.
Güfteler yazan, bunları besteleyen, değil mi? Evet, şairler. Sevgili dinleyicilerimiz, bunu bir seri olarak yapmayı düşünüyoruz. Sadece sultanlarımızla kısıtlı değiliz. Hakikaten derya gibi sultanlar müthiş besteler yapmışlar. Onlardan size örnekler vereceğiz. Ama bir iki program daha yapmayı düşünüyoruz bu konuda. Artı sarayda yaşayan insanların, saray hanımlarının, şehzadelerin. Efendim padişahlarımızın kızlarının, oğullarının
yazmış olduğu
müzikler var. Muhteşem. Yani Orhan Veli'nin dediği gibi sadece müzik alanında değil, başka konularda da zaten çok mahirler. Ama bizi tabii ki müzik ilgilendirdiği için hakikaten bu konuyu biraz araştırınca dehşete düştük, hayretler ettik. Bu kadar zengin olduğunu düşünmüyorduk. Doğru. Açıkçası. Bir programda da bunların üzerinde durmayı düşünüyoruz. Nereden başlayalım? Bir örnek verelim mi dinleyicilerimize?
Evet, bir örnek bence.
En eskiden bulduğumuz en eski örneğimiz Sultan II. Beyazıt'a ait. Sultan II. Beyazıt, düşünün, 1447'de doğmuş, 1512'de ölmüş, 8. Osmanlı padişahı. O yıllarda müzikle uğraşının nasıl olduğuna çok önemli ve özel bir örnek olsa gerek diye düşünüyorum. Eviç Saz Semaisi bestelemiş Sultan II. Beyazıt. Şimdi onu dinliyoruz efendim.
Thank you.
Sevgili dinleyicilerimiz, ne kadar ilginç değil mi? Sultan II. Beyazıt'ın Eviç Saz Semaisi'ni dinledik. 1400'lerin sonlarında, ikinci yarısında yazılmış.
Ve muhteşem değil mi? Evet. Çok güzel, çok evet. Etkileyici.
8. Osmanlı Padişahı. Sadece 8. Daha ilk başlarda, yani 600 yıllık imparatorluğun ilk başlarında.
Daha klasik dönemde. Evet. Yani aslında Osmanlı, yani, İmparatorluğu, yani, düşünürsek. Aynen öyle.
Osmanlı sultanlarının Türk musikisine ilgisi çok önde değil mi?
Evet, yani her alanda olduğu gibi müzik alanında da.
Evet, ilgisi önde ve yani bu önümüzdeki listeden de mesela gördüğümüz kadarıyla şunu söyleyebiliriz. Yani Türk müziğindeki o tarihi süreci de takip etmiş bu sultanlar. Çünkü burada işte 2. Bayezid'in bir semaisini dinledik ya da Peşevi yazan padişahlar var. Ama biliyorsunuz bu Türk müziğinde çeşitli dönemler var. İşte ilk oluşum dönemi, sonra dönüşüm dönemi, klasik dönem, son klasik, romantik ve çağdaş dönem 20. yüzyıl olarak adlandırılan. Özellikle romantik dönemden sonra, yani 19. yüzyıldan sonra şarkı yazımı, yani şarkı formu Türk müziğinde daha ağırlık kazanmış olan bir form. Günümüzde de öyle. Ve zaten bu listeye bakarsak sona doğru yaklaşan padişahların da, yani bize daha yakın devirde yaşamış olan padişahların daha çok şarkı yazdığını görüyoruz. Dolayısıyla bu temayülü diyeyim, bu eğilimi izlemişler aslında. Bu da önemli bir şey. Demek ki dünyaya kapalı değiller. Yani sadece siyasi olarak değil, sanat bakımından da dünyaya kapalı değiller. Ki bunu birçok, yani diğer sanat alanlarında söylemek mümkün aynı şekilde. Evet. Diye düşünüyorum.
Bir örnek daha verelim mi? Bu çok çok çok ilginç bir örnek. Bana göre öyle bir örnek. Daha doğrusu kimin bestelediğini duyunca zaten çok sizin de şaşıracaksınız, ilginizi çekecek. Sultan 4. Murat. Yani 4. Murat'ı nasıl tanıyorsunuz
Bağdat
hepimiz?
Fatih,
Bağdat Fatihi, işte yasakçı sultan, şu bu filan, meşhur Kösem Sultan'ın oğlu. 17. Osmanlı padişahı. 1612, 27 Temmuz'unda doğmuş. Efendim, 1640, 8 Şubat'ta ölmüş. Meşhur Kösem Sultan'ın oğlu 4. Murat ve hakkında çok kitaplar yazılmış, oyunlar yapılmış, operalar sahnelenmiş.
Operalar da tabii bestelendi.
Hala oynuyor oyunlar.
Evet. Hala
Okan oynuyor. Murat Demirişin'di galiba. Evet. 4. Murat.
4. Murat operası.
Gerçekten çok ilginç bir hayat var.
Geçtiğimiz yıllarda devlet tiyatrolarında, geçtiğimiz yıl oynuyordu.
Ve ondan önceki yıl
oynuyordu, evet. Kösem Sultan.
Bölgelerde de oynuyor.
Evet, bölgelerde de oynayan. Yani hakkında çok fazla araştırma yapılmış, çok kitaplar yazılmış, oyunlar yazılmış. Bir hepimizin de çok iyi bildiği meşhur 4. Murat'ın Uzal Peşrevi. Müzikle uğraştığını ben bilmiyordum. Ama meğerse uğraşıyormuş.
Evet. O zaman dinleyelim.
Çok ilginç. O zaman dinleyelim. Evet efendim. Thank you. Evet, ne kadar ilginç değil mi sevgili
ve
dinleyiciler?
Ve çok etkileyici, çok güzel.
Evet, yani dördüncü Murat'ın hiç bu yanını bilmiyorduk. Birçok yanlarını biliyorduk ama bu yanını bilmiyorduk. Gittikçe tabii ki daha değişiyor olay. Neler söylemek istersin başka bu dönem ya da bir sonrasına ilişkin?
Yani şöyle bir şey söylemek gerekir. Osmanlı Devleti dünyayı ve elbette çevresindeki coğrafyayı yakından izleyen bir devletti. Bu çok açık ve dış dünyayla sıkı ilişkileri olan bir devletti. Hani biz bazen düşündüğümüz zaman sen kendi içine kapanık ve dünyanın başka yerleriyle ilgisi yokmuş gibi düşünebiliriz. Bazen bu yanlış bir anlamaya da yol açıyor. Ama esasen hiç böyle değil. Yani sadece müzikle ilgili bile değil. Mesela mimaride işte bir Venedik'e gittiğiniz zaman bugün o Türk mimarisinin etkisini görüyorsunuz. Yani çok sıkı ticari ilişkilerden dolayı çok sıkı sanat ilişkilerinin de olduğu bir dönem aslında. Bu hem yani Fatih'ten itibaren özellikle başlayan ve Cumhuriyet'e kadar devam eden, Cumhuriyet'ten bugüne de başka bir dönem. Giderek bağların daha güçlendiği bir dönem. Dolayısıyla bizim yani Batı Türkleri olarak diyeyim Osmanlı Devleti'nin Avrupa ile olan ilişkileri giderek sıklaşmış bu geçtiğimiz 300-400 yıllık zaman diliminde. Ve böylece beğenilerimiz, ilgilerimiz, düşündüğümüz şeyler, hayat tarzlarımız da biraz başkalaşmış ve bu saray hayatına da yansımış. Bunu açıkça görüyoruz.
Evet. Birazcık daha günümüze yaklaşalım. Bir örnek daha verelim. Sultan 1. Mahmut 1696'da Edirne'de doğmuş. 1754'te İstanbul'da vefat etmiş. 24. Osmanlı Padişahı, 2. Mustafa'nın oğlu, patronu Halil isyanıyla saltanattan indirilmiş 3. Ahmet, onun yeğeniymiş, 1730'da tahta çıkmış. Onun Beyati Peşrevi, dinliyoruz efendim. Evet, çok ilginç. Dinledikçe birazcık daha ilgimizi çekiyor. Sizin de ilginizi çekecektir umarım sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi çok önemli bir döneme geldik. Sevgili Orhan Veli bu dönemden söz edecek.
Evet, 3. Selim dönemine geldik ki bu hem Avrupa tarihinde hem de Osmanlı tarihinde çok önemli bir dönemmiş. Yani bu 18. yüzyılın sonu. Bence bütün insanlık tarihi için önemli bir dönemeç. Her açıdan işte meşhur Fransız devriminin gerçekleştiği bir zaman sanat başka bir yere gidiyor. Ve Osmanlı İmparatorluğu da kendi hayat tarzını biraz değiştirmeye başlıyor diyebiliriz 3. Selim'le birlikte.
Yaptığı yeniliklerle falan.
Evet, yani Nizam-ı Cedid'i mesela hatırlıyorum. Hani ilk Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma teşebbüsü 3. Selim'de aslında gerçekleşiyor ama sonra sonuca ulaşamıyor ve 2. Mahmut dönemine kadar bekliyor devrim gibi. Ve bu kadar hani çalkantılı bir dönem içerisinde 3. Selim'in sanata, müziğe ve şiire duyduğu ilgi gerçekten çok ilginç ve ilgi çekici yani daha doğrusu.
Çok merak ediyorum, demin de gelirken konuşmuştuk. Bu kadar yenilikler yapmış, bu kadar tantanalı bir dönem, bu kadar çok işlerin yapıldığı bir dönemde nasıl vakit buluyor da şiirler yazıyor? Ne üflüyor bildiğim kadarıyla?
Evet, Neyzen.
Evet, Neyzen. Bu kadar besteler yapıyor, güfteler yazıyor. Yani istenince nasıl bulunuyor demek ki?
Evet, yani bu nasıl, köklü bir eğitim bilincinin aslında oluşmasıyla ilgili bir
kesinlikle
şey.
Kesinlikle. Evet.
Ki bu hani Avrupa'daki her hanedanda olan bir durumdur. Yani çoğunda böyle iyi bir eğitimle yetişmesi beklenir. Yani şehzadenin işte iyi bir matematik bilgisi, iyi bir coğrafya bilgisi, iyi bir tarih bilgisi. Ama bunların yanında iyi bir sanat kültürüyle yetişmesi beklenir. Bu Osmanlı Sarayı için de geçerli olan bir durum. Zaten böyle olmuş ki 3. Selim işte bize 13 tane makam kazandırmış Türk müziğine.
Bir de üstelik.
13 tane makam.
Üstelik.
İşte biraz sonra dinleyeceğimiz Suzi Dilara Peşref'deki Suzi Dilara makamı 3. Selim'in kendi bulduğu ve Türk müziğine kazandırdığı bir makam. Yani bu çok ilginç bir durum.
Çok önemli yani.
60 kadar da bestesinin kaldığını bugüne biliyoruz. Ve bunlar da yeri geldiği zaman yani yer yer seslendiriliyor. Bunlar kayıt altına da alındı bazıları bildiğim kadarıyla. Ve 60 tane Türk müziği eseri kalmış bir padişahtan bahsediyoruz burada. Bu da bence çok ilgi çekici bir nokta. Yani
çok
sanatkar bir padişah.
Müzikle beslenmiş yani. Müzikle beslemiş ruhunu.
Evet, ruhunu mutlaka öyle olmalı.
Bir taraftan çok hani farklı şeylerle uğraşırken, ciddiyeti olan şeylerle uğraşırken bir yandan da onunla beslenmiş.
Evet, aynen öyle.
Ve iyi ki de öyle olmuş değil mi?
Evet.
Ve 3. Selim'den itibaren sanata ilgi duyan bir padişahlar dönemi aslında başlıyor Osmanlı Devleti'nde.
Ya daha çok diyelim.
Evet, daha çok ve etkilerini ve yaptıkları yani etkilerini bugün de hissettiğimiz kesinlikle ve yaptıkları işlerden daha fazla bugün haberdar olabildiğimiz belki eskilerinin aktarılmasında sorunlar olduğu için. Yani çünkü nota yazısı yani eski nota yazısının örneklerinin bugüne kadar gelme konusunda yaşanılan çeşitli sıkıntılar var elbette. Bunlar hep elde yazıldığı için. Dolayısıyla kimi sultanların bestelerini de belki bilmiyoruz. Kayboldu ve gittiler. Yani belki ya da bir yerde duruyorlar, hala bulunmayı bekliyorlar. Ama bugünkü hani modern Türkiye tarihindeki sanat hayatının etkileri bakımından çok ilginç bir sultanlar dönemi başlıyor 3. Selim'le birlikte. O açıdan önemli bir dönem.
Şu aklıma geldi. Yani liderler çok önemli tabii ki. Toplumlarına çok önemli rehberlik görevleri var liderlerin. Sadece yaptıkları işlerle değil. Bu açıdan baktığımızda aslında sultanlar çok örnek olmuş diyebiliriz. Şöyle ki Voltaire'in bir lafı aklıma geliyor. Bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Birisi olmazsa uçamaz gibi bir mealen söylüyorum bir sözü vardır. Aslında baktığımız zaman sultanlar çok iyi eğitim alıyorlar. Deminki söylediğiniz o pozitif ilimler adına. Artı sanatla bunu besliyorlar. Çok ciddi örnek aslında.
Tabii çünkü özendirici açısından bir örnek oluyor. Yani mutlaka
çok ciddi,
öyle.
Çok önemli bir örnek.
Yani bunun çok hani müzik tarihinde başka örnekleri de vardır. Mesela Fransa Kralı 14. Louis Güneş Kral denen Fransa tarihinin en önemli aslında hükümdarı belki de. Bugünün modern Fransa'sının sanat kurumlarını yerleştirmiş olan bir kraldır. Ve o günün etkileriyle bugün Fransa'da bir takım yani sanat adına ciddi gelişmeler oldu. İşte Lully'yi desteklemesi vesaire. Ya da Bach'ı destekleyip ona hatta bir kendi yazdığı tema üzerine, çok zor bir tema üzerine, hadi bakalım bu tema üzerine sen de bir varyasyonlar yaz da görelim ya da bir kontrpuantal eser yaz da görelim diye işte ezgisini yollayan Prusya Kralı mesela Wilhelm Frederick vardı benim hatırladığım gibi. Yani aynen öyle, sultanlar özendirici olmaları gerekiyor ve olmuşlardı zaten.
Olmuşlardı, evet.
Bu. Bunu isteyerek yapmamışlar aslında. Su içmek, yemek yemek kadar
tabii
bir
ki
gereksinim.
Tabii
gereksinim
içimi. Çünkü sanat böyle
yani
bir şeydir
zaten.
Doğdukları
andan itibaren değil mi? Onunla yoğrulmuşlar. Dolayısıyla da hani zaten o şekilde görmüş insanlar onu. Çok hoş bence, çok güzel. Herkesin böyle olması gerektiğini düşünüyorum.
Evet.
O zaman şimdi 28. Osmanlı Padişahımız yenilikleriyle daha çok bildiğimiz ama sanat tarafını da bildiğimiz üçüncü Selim'in Suzi Dilara Peşrevini sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Dinleyelim efendim. Çok ilginç değil mi? Tabii ki 3. Selim'den verilecek çok çok örnek var. Kolay bir iş değil. Ciddi bir rakam yani. 60 tane eser.
Şarkı,
yani
şarkı evet. Yani eser bırakmış olması.
Bu kadar zengin ki değil mi? Hangi
daha belki bestelemediği bir çuval şeyi var.
Belki evet. Onlar bir yerde yandı gitti.
Şiirleri var. Yani filan filan filan.
Kaybedilenler.
Demin birazcık söz etmiştik. 3. Selim'in başaramadığı bir yenilikten ama 2. Mahmut'ta. Ancak
evet, başardı.
Başardı. İkinci Mahmut'ta ancak sonuçlanan bir şey vardı. Yeniçeri Ocağı evet. ve benzeri bir takım yenilikler.
Yani Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılarak ordunun modernleşmesi ve de genel olarak Osmanlı'daki hayatın modernleşmesi. Aslında Yılmaz Öztuna'nın mesela Osmanlı Padişahları kitabında Kanuni'den sonra gelmiş en devrimci padişah diyor mesela ikinci Mahmut için. Hı hı. Ve çok ciddi etkileri var. Müziğe etkisi de aslında bu ordu konusunda yaptığı devrimle ilişkili. Neden? Çünkü siz Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıyorsunuz. Dolayısıyla Mehterhane de kalkmış oluyor bir yerde ve yeni bir ordu kurduğunuz zaman ona bir modern bando gereksinimi duyuyorsunuz. İkinci Mahmut bunun da peşinde duran, hatta peşini bırakmayan bu işin ve de birebir bu işi destekleyip yayılmasını sağlamış olan bir padişah. Bu açıdan çok önemli. Yani bizim bugün sahip olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın aslında oluşmasına gerçekten birinci elden kaynaklık etmiş olan bir sultan. Bu açıdan çok önemli. Evet. Ve sadece orkestra bakımından değil, İstanbul'da kendisinden sonra yeşerecek olan yeni kültür sanat hayatını açısından da çok önemli bir isim ikinci evet. Mahmut. Bu açıdan da mutlaka üzerinde durulması gereken bir padişah olduğunu düşünüyorum ben ikinci evet. Mahmut'un.
İkinci Mahmut'un tabii ki müzikle ilgisi, alakası birazcık da Mevleviliğe olan eğiliminden kaynaklanıyor.
O da ne üflüyor galiba.
O da ne evet ne üflüyor. İstanbul'daki Mevlevi dergahına çok sık gidiyor. Oradaki insanlarla muhabbeti var. Oradaki hocalardan çok etkileniyor, dersler alıyor. Ve de bestelerinden bir örnek verelim. Şarkı besteliyor.
Evet.
Demin de söz etmiştik. Hı-hı. Artık giderek günümüze yaklaştıkça şarkıya
dönüşmeye başlıyor.
İkinci Mahmut, Sultan İkinci Mahmut 30. Osmanlı Padişahı sayın dinleyiciler. 30. Osmanlı Padişahı II. Mahmut'un bir şarkısı Söyleyemez miydim sana? Değerli Üstad Ahmet Özan'dan dinliyoruz.
Çok güzel. Dinleyelim efendim.
Söylemez miydim sana ey Gülizar aman aman bak nasıl söylemez miydim sana ey Gülizar aman aman bak nasıl
Ne muhteşem bir şarkı değil mi?
Evet, gerçekten.
İnanılır gibi değil. Yani iyi ki bu programı düşündün, bu projeyi gerçekleştirdin. Ufkumuz açıldı. Tarihi çok seviyorum zaten. Osmanlı tarihini de özellikle çok seviyorum. Ülkemiz tarihini çok seviyorum. Ama
müzikteki bu denli zenginliklerimizin evet, olduğunu görmek yani görmek, insanı çok heyecanlandırıyor.
Yeniden hatırlamamız gerekiyor.
Tabii yani, ki, tabii ki.
Farkında olmadan evet, dinlediğimiz şeylerin kökeninin buraya ait olduğunu hissetmek ve görmek gerçekten evet, heyecanlandırıyor.
Efendim, zaman hızla akıp geçiyor. Daha verecek örneklerimiz var. Gerçi tabii programlara sığmaz, bu derya bir konu.
Kesinlikle,
ama sevgili dinleyicilerimizi sıkmadan küçük bir kesit atmak amacımız. Gelelim 1800'lü yıllara.
Evet.
Artık 19. yüzyıldayız.
Yani Osmanlı Devleti'nin en uzun yüzyılı
olarak. En uzun yüzyılı.
İsimlendirilen
evet,
yüzyıl, 19. yüzyıl. Çok büyük
Sultan Abdülaziz.
Evet.
Çok önemli.
Çok önemli. Yani aslında arada bir de Abdülmecit var biliyorsunuz. Hı hı. Onu da hemen kısaca
evet,
analım. Yani kültür sanat hayatımız bakımından. Çünkü ilk opera binasını inşa ettirmiş olan bir isim.
Ya.
Dolmabahçe'de 1839'du sanıyorum inşa yılı. 4 sene sonra ya da 5 sene sonra talihsiz bir yangınla yanıyor Dolmabahçe'deki opera binası. Yani 300-400 kişilik bir salon olduğu biliniyor. Ama sonra yine Abdülmecit'in birebir kendi hazinesinden yaptığı destekle bugün Çiçek Pasajı olarak bildiğimiz yerde Naum Tiyatrosu yapılıyor. Mihail Naum'a yaptığı bir destekle. Orası İtalyan, ilk önce Fransız sonra İtalyan tiyatrosu olarak isimlendirilen bir yer. Ve orada İtalyan operaları oynanıyor Abdülmecit döneminde. Ya, ve Hünkar Locası var.
Hayran kalıyorum şu anda.
O zaman, İnanılır gibi değil.
Evet ve o zaman oranın dekorasyonunun şıklığı bütün gazetelere ve kitaplara konu olmuş. Yani altın varaklı süslemeler, ipek kumaştan koltuklar, işte bir Hünkar Locası var. Girişte Çiçek Pasajı'nın bugün girişinde büyük bir Osmanlı tuğrası var. İşte Naum evet. Tiyatrosu gibi. Ve bugün mesela hani gidenler için direkt söyleyeyim. Pasajın içindeki saat o Naum Tiyatrosu'ndan kalma bir saat. Ama maalesef o da 1870'te bir yangında yandığı için sonradan Çiçek Pasajı'na dönüşüyor dönüşmüş. Adım adım. Dolayısıyla Abdülmecit'e böyle anabiliriz. Abdülaziz de aynı şekilde 2. Mahmut ve Abdülmecid'in sanata olan desteğini sürdüren bir padişah. Müziğe ilgisi de var, kendi besteleri de var. Onu da biliyoruz. Ve Abdülmecid'in yaptığı gibi kendisi de Naum Tiyatrosu'nu mesela, yani bu opera evini ve tiyatroları maddi olarak da destekleyen bir isim. Ve onun dışında bu İstanbul hayatı dışında Avrupa'daki sanat hayatı için çok ilginç bir isim Abdülaziz. Niye derseniz, Richard Wagner'in Bayreuth'ta yaptığı, Almanya'daki Bayreuth'ta o zaman yapmak istediği opera evini, opera evine tek maddi destek veren sultan Avrupa'da.
Çok ilginç.
Çok ilginç. O dönemin parası 50 bin altın mı bağışlıyor? Öyle bir şey oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve Bayreuth operasında dolayısıyla Sultan Abdülaziz'in de biraz tuzu var diyelim tırnak içinde.
İnsanın koltukları çok kabarıyor değil mi?
Evet.
Değil mi?
Evet.
Onur duyuyoruz yani gerçekten.
Yani o sultanlarımızın bu konudaki desteğine mazhar olamadığımızı düşünüyorum ve hayıflanıyorum. 300-500 kişilik bir opera kendi bütçesinden cebinden harcayarak yaptırmış bir sultan. Bugün İstanbul'da o kadar sayıda
bugün İstanbul'da opera binası
opera
yok.
Binamız yok.
Yani çok ilginç. Bu çok aslında
bu da düşündürücü.
Hani eleştiri anlamında söylemiyorum ama dikkate almamız gereken bir nokta. Kesinlikle. 150 yıl önce İstanbul gibi bir şehrin opera binası var ama 150 yıl sonra yok. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor
evet,
bence.
Yani padişahlarımız opera yapıyorlar. Kendi ceplerinden harcayarak opera nizamnameleri falan yapıyorlar. Nasıl oturulur, nasıl kalkılır, nasıl girilir.
Adabı.
Avrupa'da gazetelerde söz edilecek içinin tefrişi, şatafatı ile ilgili yazılar yazıyor, ediyor. Bu kadar şeye konu oluyor, haberlere filan. Ama bugün İstanbul'da operamız yok ne yazık ki.
Sadece bu da çok bir operet sahnemiz var.
Evet, bu da çok düşündürücü, üzücü. Sultan Abdülaziz, Batı tarzında da besteleri olan.
Evet, bir isim. Aynen
bir isim.
Öyle. Zaten artık
çok bu, seslilik anlamında.
Yani saraydaki
alalım
değişim,
Batı derken.
Evet, yani saraydaki değişim bunu da beraberinde getiriyor. Çünkü Donizetti ve sonra Guattelli paşaların o dönem Muzika-i Humayun'un baş direktörleri olarak saraya getirdikleri yeni müzik tabii ki sultanları da etkiliyor ve sultanlar hem Türk müziğinde hem de Batı tarzında müzikler yazmaya başlıyorlar. Yani iki yönde de eserler veriyorlar gerçekten. Evet. Bu açıdan da ilginç bir sentez oluşuyor sanıyorum.
O zaman buradan bir tane hemen örnek verelim. Sultan Abdülaziz'in bir polkası var. Sultan'ın Polkası isimli bir polka. Bunu dinleyelim.
Sultan's Polka.
Evet.
Değil mi? Evet.
Bunu dinleyelim sevgili dinleyicilerimiz.
Dinliyoruz. Thank you.
Abdülaziz'in polkasını dinledik. Efendim bir eser daha dinleyelim mi Abdülaziz'den? Yine batı tarzı dedik ama evet, batıyı şöyle almakta fayda var. Yani dünyadaki akımlar, çok seslilik akımının tabii ki etkilerinin ülkemize gelmemesi mümkün değil. Özellikle bu İtalya'dan gelen paşalar, işte ülkenin komple birbiriyle paralel olarak gelişmesinden, işte ordu, yönetim biçimi, hastane, tebabet, bilim, her şekilde müzik ve sanatını da etkiliyor. Bir paralellik kuruyor tabii
yani
ki.
Zaten yani burası, yani coğrafya bakımından söylüyorum, yani Endonezya değil ya da Bhutan Cumhuriyeti değil, Avrupa'nın yanı başında yani bulunan bir coğrafya, hatta Avrupa'nın içinde olan, evet, bir yer. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun bir Balkan İmparatorluğu olarak kurulduğunu unutmamak lazım.
Evet.
Yani ilk toprakları bugünkü Rumeli ve Anadolu'ydu. Anadolu, yani Kuzeybatı Anadolu'ydu diyeyim. Dolayısıyla bu yakınlaşmanın ve Avrupa ile olan giderek sıklaşan bu ilişkide şaşmamak lazım. Bu çok doğal tabii bir ki hayatın akışı olarak değerli.
Dolayısıyla Sultan Abdülaziz bir tane de vals yazmış. Valse Davet diye bir eseri.
Dinliyoruz, evet.
Dinleyelim efendim. Hertel'den diyebileceğimiz besteler var. Sultanlarımız hakikaten çok ciddi eğitimler almışlar. Zaten eğitiliyorlar pozitif ilimler anlamında, yöneticilik anlamında. Ama kültür ve sanat anlamında da hakikaten ne kadar derin olduklarıyla ilgili örnekler. Bu örneklerden anlıyoruz. Öyle değil mi?
Kesinlikle. Evet, mutlaka öyle. Mutlaka öyle. Yani ve hani söylediğimiz şeyi, geçen programda aslında söylediğim şeyi belki tekrar etmek lazım, bir de İstanbul'daki durumu betimlemek adına. Hani sultanların desteğiyle yaratılmış olan bu özellikle müzik hayatıyla birlikte İstanbul'da biliyorsunuz basılan nota sayısı 6000 civarında olduğu söyleniyor. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ya, başı dahil olmak üzere.
Sevgili Orhan Veli, bence bunu her programda söylemeliyiz.
Evet.
Yani bir daha söyle, hangi yıllar arasında 19.
yüzyıl, yani bu aşağı yukarı 1850'ler diyeyim ya da yani 19. yüzyılın yarısından Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan dönemde İstanbul'da basılan nota sayısının yaprak ya da ciltli olarak basılan nota sayısının 6000 Evet. Olduğu söyleniyor. Ve
bu nota sevgili dinleyiciler. Sadece basılan nota sayısı.
Evet, evet. Türkiye'de bugün yani nota basılmıyor.
Basılmıyor. Evet. Yani bırakın bu rakamları, nota basılmıyor. Evet.
Yani konservatuvar yayınları basıyordu nota 1980'e kadar, YÖK kurulana kadar, yani konservatuvar Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanana kadar. Sonra o da kalkmış oldu ve bugün Türkiye'de birinci elden birebir nota basan bir yayın evi yok. Yani yok. Belki hani Muammer Hoca'nın Sun Yayın Evi işte bazı eserleri bastı. Bugün müzik eğitim yayınları başlığı altında benim gördüğüm çeşitli kitap evlerinde basılan böyle minik piyano parçaları var. Ama ciddi bir yayın evimiz bugün maalesef oluşamadı maddi imkansızlıklar sebebiyle. Yani devlet desteği bu konuda belki olmadığı için biraz ve ama o dönem vardı. Yani Papa George gibi bir yayın evi bugün hala işte sahaflarda notalarını bulabildiğimiz bir yayın evi İstanbul'da ve bunlardan.
Bu ne sayesinde yani. Demin de söylediğim gibi ülkemizin yönetimini sağlayan
yöneticilerimizin sayesinde.
Bizzat öncü olması gerekmiyor. Yetmiyor daha doğrusu. Hı-hı. Kendi yaşam biçimlerinden dolayı.
Doğru, aynen öyle.
Öyle yaşıyorlar.
Bir sultanımızın neyle olan bir hikayesi var değil mi? Evet. Onu biraz önce
çok atladık. İlginç.
Onu mutlaka dinleyicilerimizle paylaşmanı istiyorum.
Yani 3. Selim'in işte tahttan indirilmesi için hünkâr odası basıldığı zaman elinde neyle görülüyor? Yani neyle bulunuyor?
Ne üflüyormuş?
Ne üflüyormuş o anda? Hı hı. Ve kendini neyle isyancılara koruyor? Karşı neyini savurarak
korumaya
koruyor. Yani anlatılan bu rivayet bu. Ve sonunda maalesef kana akıtılarak öldürülüyor. Evet. Ve tahttan indirilmiş oluyor hayatı.
Öyle olarak. Ki bir uzvu haline gelmiş değil mi?
Evet. Yani. Aynen öyle.
Yani hem kültür hem sanat hem bilim konusunda kültürlenmiş donanım sahibi yönetici olan bir padişahın bunun demin de söylediğim gibi halka örnek olmasından daha doğal bir şey olamaz.
Yok.
Dolayısıyla böyle bir yönetici, böyle bir padişah, böyle bir sultan olunca da onun yaşadığı memlekette nota da basılıyor, kitap da basılır, şu da olur, bu da olur.
Yani benim mesela hatırladığım Abdülmecit'in haber vermeden bu Naum Tiyatrosu ziyaretleri yaparmış Abdülmecit. Yani sırf denetlemek için ve orada ne oluyor diye. Bazen de halkla beraber temsil izlemek için. Ya tiyatro ya opera temsili izlemek için. Yani bu demek ki hayatının bir biçimi haline gelmiş. Bunu buradan anlayabiliyoruz.
Evet.
Yani habersiz oraya gidiyor olması vesaire. Ki bu sonrasında da sürüyor. Yani 2. Abdülhamit de mesela bizim 19. yüzyılın en fazla konuşulan ve en yani bilinen önemli padişahıdır diyebiliriz. Onun mesela hatırlıyorum yani Yıldız Sarayı'nda bugün küçük Mabeyn Dairesi'ni sanıyorum yanında bulunan bir tiyatro bölümü var, tiyatro binası var. Burada kendine ait olacak şekilde yani sadece kendisinin izleyebildiği temsiller düzenletiyormuş. Mesela İtalya'dan bir opera kumpanyası davet ediliyor. İşte Verdi'nin ondan sonra Il Trovatore operası orada sahneleniyor.
Evet.
Ve opera aryalarını ezbere bildiği rivayet ediliyor. Yani.
Çok kimi ilginç operaları? Sayın dinleyiciler.
Ezberden
yani
söylediği.
Çok ilginç. Bu söylenen Abdülhamit Han'la ilgili bir sürü çarpıtılmış şeyler biliyoruz. Ama opera aryalarını söylediği, evet. Bildiği sözden söz ediliyor.
Aynen öyle.
Çok ilginç. Zaman hızla akıp geçiyor. Bir küçük şey de bunu atlamayalım. 5. Murat'la Sultan 5. Murat'la ilgili de bir eser.
Evet aslında
eser dinlemeye vaktimiz kalmadı. Ancak kendinden söz etmek istiyoruz. Çok besteleri de var. Onun da 33. padişahımız ama sadece 93 gün tahtta kalabilmiş. Kalıyor. Piyano çalıyor.
Evet.
İtalyan bir hocadan öğrenmiş. Hı-hı. Yıllarca babası Abdülmecit malum ona çok ciddi eğitimler aldırmış. Hı-hı. Piyano eğitimleri. Ondan da söz etmeden geçemeyeceğiz. Çok fazla bestesi var.
Evet yani
kadarıyla.
5. Murat aslında sultanlar arasında ilk ve tek piyanist.
Piyanist
olan.
Evet.
Yani gerçekten piyano çalabilen anlamında. Ve onun yanlış hatırlamıyorsam ona ait bir piyano bugün Dolmabahçe Sarayı'nda sergileniyor.
Evet.
Bu şey vardı, Dolmabahçe Sarayı'nda sefaret dairesi denen bir oda vardır. Oldukça şaşalı, sefirlerin kabul edildiği. Orada işte iki Steinway piyano ve bir tane de cello duruyor o dönemden kalma. Böylece onu da almış olabiliriz.
Bir kısaca. Ülke sanata, kültüre ne kadar çok düşkünse, ne kadar çok sanat ve kültürle yoğrulmuşsa o kadar çok ilerlemiş ve gelişmiş demektir, öyle değil mi? Evet. Onu da geçmişimize baktığımız zaman görüyoruz.
Zaten görüyoruz. Sadece hatırlamamız gerekiyor bence. Evet.
Demek ki yani şey bu. Ülkeyi yöneten, önde gelen liderler de sanatla yoğrulursa bu kuşaktan kuşağa devam edecek demektir. Aynen öyle. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, zaman aktı geçti. Sizlerle birlikte olduk, mutlu olduk. Sayın Orhan Veli Özbayrak bizi de mutlu etti. Sizi de derin bilgileriyle. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ederim.
Müzikteyiz Bırakanlar bu hafta son buldu ama önümüzdeki hafta tekrar yepyeni bir programda sizlerle mutlu olmaya devam edeceğiz. Sanatla kalın, müziksiz kalmayın efendim. Sevgiler. Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.